Ayrım 12.
Heykelin sivil kişileri kapsayan grubunda Atatürk'ün az arkasında kasketli bir kişi bulunmaktadır. O da İstiklal Savaşımızın ünlü Sovyet Büyükelçisi Aralov'dan başkası değildir. Ünlü Sovyet sinema yönetmeni Yutkeviç yoldaşın çevirdiği Ankara Türkiye'nin Kalbidir filmi bayram günlerinde büyük bir coşku ile izleniyordu. Bu olaydan 3 yıl önce 17 yaşındaki genç ressam Abidin Dino'nun çizdiği ve Gazi Mustafa Kemal imzasını taşıyan Atatürk'ün resmi Yarın gazetesinde yayımlanmıştı. Resim hala bendedir. Sovyet yönetmenin çevirdiği film Atatürk'ü o derece etkilemiş olacak ki kendisi Yutkeviç'e bir Türk gencini yetiştirmesine olanak olup olmadığını sormuş ve olumlu bir yanıt almıştır. Şunu da ekleyeyim ki bayram coşkunluğunda İstiklal Marşımızın yanı başında o zaman Sovyet Milli Marşı olan Enternasyonel'in çalınmasını hiç kimse garipsemiyordu. İşte bu noktada durup bir soluk aldım. Bugün kaç müzik öğretmeni biliyor o dönemde söylenen şarkıları ve marşları? Peki neydi Enternasyonel'in anlamı ki İstiklal Marşımızla birlikte 10. yıl kutlamalarında birlikte çalınıyordu ve Musiki Muallim Mektebi öğrencilerinin korosu marşı Türkçe söylüyordu. Uyan artık uykundan, uyan, uyan esirler dünyası. Zulme karşı hıncımız Volkan, bu ölüm dirim kavgası. Yıkalım bu köhne düzeni, biz başka alem isteriz. Bizi hiçe sayanlar bilsin, bundan sonra her şey biziz. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık, enternasyonelle kurtulur insanlık. Tanrı Paşa Bey Ağa Sultan nasıl bizleri kurtarır? Bizleri kurtaracak olan kendi kollarımızdır. Körükle isyan ateşini zulmü rüzgarlara savur, kollarının bütün gücüyle tava gelen demire vur, bu kavga en sonuncu. İşte korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak ile örtüşen sözler bunlar. İkisi de emperyalist kapitalist yağmacılara karşı direnişin, korkusuzluğun şarkısı. 13-11-2005 11. Avrupa Filmleri Festivali. Gezici bir festival bu, şimdi Ankara'da. Kültür Bakanlığımızda parasal desteğiyle festivalin sponsorları arasında. Açılışı bir başyapıt olan Potemkin Zırhlısı filmiyle yapıldı. Başkent Akademik Orkestrası filme canlı müzik yaptı. Bu önemliydi çünkü orijinali sessiz filmdi. O dönemde sahnenin kenarında canlı müzik çalınırdı. Başkent Orkestrası'nın şefi Ertuğ Korkmaz, aynı zamanda bestecidir, büyük yükün altına girmiş, ana temayı bozmadan onu zenginleştirmiş, büyük bir orkestra eseri haline getirmiş ve bunu da 2 hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirmişti. Filmi operet sahnesinde orkestra çukuruna yerleşen bu başarılı orkestra eşliğinde izlemek ayrı bir güzellikti. Filmin yıpranmış bazı yerleri Almanya'da tamir edilmiş ve bu arada zırhının direğindeki kızıl bayrak kırmızıya boyanmış haldeydi. Sovyet devriminin bu tarihi belgeselini ilk kez 1967'de, son şekliyle de 2005'te izlemiş oldum. Böyle başarılı ve güzel bir film klasiğinden sonra festivaldeki diğer filmleri de görmek istedim. Kalktım ertesi gün Porselen Bebek filmine gittim. Tanıtımında Macaristan halk hikayelerini anlattığı yazıyordu. Macarları biraz daha tanıma fırsatı bulurum diye düşündüm. Yanılmışım. Filmde Macar değil, Hristiyan misyoner televizyonlarında yayınlanan Tanrı'nın mucizeleri türünden masallara güncel montajlar yapılmış. Sanki 2. Dünya Savaşı yıllarında öykü geçiyormuş gibi anlatılıyordu. Birinci öykünün sonu şöyle. Delikanlı, oğlu Nazi kurşunuyla ölmüş anne, oğlunun cesedini yalağa yatırmış, yıkıyor. Bir süre sonra kurşun yaraları birer birer kapanıyor, oğlan canlanıyor. Kurşunları ağzının içinde saklanmış gibi birer birer dışarı fırlatıyor. Mantık dışı işler. İkinci öykünün sonunda 6 yaşında porselen bebek gibi güzel kız çocuğunun canlanacağına inanıyorlar ve mezarı açılıp çıkartılıyor ki çocuk çürümemiş uykuda. Bir erkek bir yaşta 2 kişinin daha ölmediğini düşünüp çıkartıyorlar. 3 mumya ortada dururken bir fırtına esiyor. Bu tanrı oluyor. Mumyalar o anda çürüyor, köyde her şey uçuyor. Bu tür öyküler özellikle evangelist protestanlarda yaygındır. Onlar Tanrı'nın varlığını mucizelerle anlatırlar. Yani batıl itikat dediğimiz bu akıl dışı imajları kullanırlar. Bunlara halk hikayesi diye kılıf uydurmuşlar. Ben de Ferhat ile Şirin ya da Kerem ile Aslı gibi destanlaşmış halk hikayeleridir zannediyordum. Bir de başına Nazilerle çatışma yapan genç gibi postmodern montajlar konulmuş. Potemkin zırhlısı filmi yem olarak kullanılmış demek ki. Üçüncü hikaye başlarken söylene söylene dışarı çıktım. Hristiyan misyoner hikayelerini bir de festival filmi diye getiriyorlar. Misyoner filmi izlemek istesem TV'de özel kanalları var, açar izlerim. Bu organizasyonun ne olduğu belli oldu. Potemkin zırhlısına bakıp aldandım. Adam kandırıyorlar. Dışarıdaki gençler bana hak verdiler. Doğru dürüst bir tane film yok. Buna da Avrupa Festivali diyorlar diye beni desteklediler. Sesimi duyan Büyülü Fener sinemasının müdürü odasından çıktı. Ama bu filmler Kültür Bakanlığı'nın denetiminden geçti demez mi? Kültür Bakanlığı'nın danışmanları her kimler ise Macar halk hikayesiyle misyoner hikayelerini birbirinden ayırt etmeyi bilmiyorlar. Bizim dinsel hikayelerimizde bile Tanrı'nın belirtisi bir ermiş kişidir. Darda olan insana Hızır gibi yetişir, insanlara iyilik yapar. Anlarız ki Tanrı bu kuluna yardım ediyor. İşte temel fark buradadır. Müslümanın Tanrısı kuluna iyilik yapar, Hristiyanın Tanrısı kuluna ceza verir ya da akıl dışı mucizeler yapar. Kültür farkı buradan başlıyor. Filmin dinsel öğe taşıyıp taşımadığını anlamazsan halk hikayesi diye böyle yuttururlar. Kabahat kimde? Alanda mı, satanda mı? Küremizde film sanayisi kimin elindeyse onların istediği filmlerle beynimiz yıkanıyor. Artık film sanatı da yok. Eskilerden bir filmi öne, arkasına verdikleri uyduruk ödüllü sanatsal hiçbir yanı olmayanları koyup tezgah açıyorlar. Yani nasıl desem, kendi paramızla devşiriliyoruz, adamlar bunun ustası. Zihin jimnastiği için bir öneri. Doğu Arap masallarının sihirli lambası mı bize daha yakındır, yoksa batılı evangelistlerin büyülü feneri mi? Sizce sinema salonunun adı Büyülü Fener olursa, sırf bu adın tanıtımı olsun diye Avrupa Film Festivali için bu salon desteklenebilir mi? Uçan Süpürge de aynı yerden gelmişti ve şirket adı olmuştu. Lezbiyen Kadın Filmleri Festivali yapmıştı. Anımsayalım. Kültürel yozlaşmanın birinci sponsoru Kültür Bakanlığımız nasıl olabiliyor? Bakanlığın danışmanları kimlerdir? 13-11-2005. Yalı kültürü biterse yatır kültürü başlar. Sevgili mahalle komşum Hüseyin Ekşi'nin Zümrüt Rize gazetesindeki "Bu bizim kavak aldı başını gidiyor" yazısını okuduktan sonra bu konuda bir yazıda benim yazmam gerektiğini düşündüm. Rize Merkez Portakallık Mahallesi'ndeki bizim yalının yaşlı kavağına geceleri dilek tutmaya, dua etmeye gelenler varmış. Eski bir yalı kızı olarak benim de söyleyeceğim şeyler var. Yazıyı okuyunca bir türkü dilimden döküldü. Yalı boyu kavaklar, açtı yeşil yapraklar, ben sana doyamadım, doysun kara topraklar. Hadi kızım yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Birincisi, sahilde kavak demek yalı demektir. Yalının olmazsa olmazı kavaktır. Yalıda kavak nedir? İnsanların gölgesinde oturup dinlendikleri, sohbet ettikleri, tavla oynadıkları, çay içtikleri yerdir. Yani altında mezar var diyenlere ilk cevap şu: altında oturmak için insanlar mezarın üstüne kavak dikmezler. Bu kavak 300 değil belki 500 yıllıktır. Bizim yalıdaki yeni caminin ömrü kaç yıllıktır ki? Ben eski camiyi hatırlıyorum. Yazları Elif Bağ öğrenmeye giderdik. Tarihi bina değildi. Etrafında mezarlık vardı. Şimdiki yeni cami o mezarlığın üzerindedir. Eski caminin önünden geçen yolun deniz tarafında kalırdı kavak ağacı. Denize sıfırdı. Çoğunlukla yaşlı erkeklerin oturduğu hasır iskemleler olurdu altında. Biz çocuklar diğer yanda kalan dallarının altından geçerek Gülbahar İlkokulu'na giderdik. El ile tutarak etrafını kaç kişiyle sarabiliriz diye oynardık. 7-8 çocukla ancak. Yukarı doğru bakar, güneşin koca dallar arasından sızan bakır renkli ışık demetlerini seyredalardık. Kavanın dalları yolu aşıp mezarlığın üzerine kadar uzandığında dalların bu uzak noktasında tam altında bir selvi ağacı vardı ve selvinin altında benim Hafız Sadık dedem yatıyordu. Böylece diyebilirim ki kavak ağacına en yakın mezar benim dedeminkiydi. Demek benim dedeme yatır diyorlar şimdi. Şimdi dedemi anlatayım. Bir Osmanlı kadısının seyis başı olan büyük dedemle birlikte Arabistan'da dolaşmış, Kahire'de bulunduğu gençlik yıllarında El Ezher Üniversitesi'nde okumuş, bu yüzden iyi Arapça bilirdi. Sesi de güzeldi ve bütün eski hafızlar gibi, meraklısı bilir Hafız Burhan, Münir Nurettin Selçuk gibi, hem güzel Kur'an okur hem güzel gazeller, şarkılar bilirdi. Arapça bilgisiyle başkasının okuduğu dualarda yanlışları fark eder, yanlışını da okuyana söylerdi. Örneğin Tebbet duasının ölünün arkasından okunmaması gerektiğini, bunun bir dua değil bir beddua olduğunu söylerdi. Dedem 18 yaşında Rize'ye döndüğünde onu köklü bir aile olan Yan Beylerin Mahmut Ağa'nın kızı Mahiye ile evlendirmişler. Yaşça ninem büyük olduğu halde kültürüne denk düştüğü için onunla evlendirilmiş. Dedem çapkınmış da Kahire'de bir evlilik yapmış ve bir iki çocuğu da orada varmış. Dedem caminin hocasıyla arada takışırmış çünkü yanlışlarını bulur yüzüne söylermiş. Bu hocanın arkasında namaza durulmaz diyerek camiye de gitmezmiş. Bu karşılıklı kızgınlık dedem ölene kadar sürmüş. Dedem bu arada ikinci bir evlilik daha yapmış. Oğulları olduğu halde yukarı köylerden bir kadını kuma getirmiş Mahiye nineme. Ninem çok saygın bir kadınmış. Nineme ve ailesine yapılmış bir hakaretti bu. Mahalleli de, hoca efendi de dedeme bu yüzden çok kızmışlar. Dedem öldüğünde hoca efendi bu kızgınlıkla dedemin camiden uzakta gömülmesini istemiş. Böylece caminin uzağında ve bu yaşlı kavağın hizasında dedemi gömmüşler. Zamanla kavağın dalları elbette mezarının üzerine kadar gelmiş. Kavağın altındaki ilk mezar işte bu benim dedemin mezarıdır. Demek şimdi yatır diye ona geceleri duaya geliyorlar. Kavak ağacından su sesi geliyormuş, kavak geceleri inliyormuş. Ta Artvinlerden birileri dilek tutmaya gece yarıları dolmuşlarla geliyorlarmış. Bir, kavak ağacını putlaştırdıklarının farkında değiller. İki, altında yatır falan yok. Üç, kavaklar rüzgarda şarkı söyleyen tek ağaçtır. Yapraklarının titreşiminden çıkan ses müziktir. Su sesi gibi çağıldayarak şşş sesi verir. Yanıltıcı olan budur. Neden geceleri duyuyorlar bu sesi? Çok basit. Gündüz çevre sesleri baskın gelir, esinti sesi duyulamaz. Ancak gecenin sessizliğinde duyulabilir. Eğer tenha bir ova köyünde olsanız, gündüz de bu sesi duyarsınız. Bu kavağın şimdi denizle arasında dört şeritte dolgu sahil yolu var. Dibinde tırlar, kamyonlar, araçlar, vızır vızır. Yaşlı ağacın dalları o kadar geniş alana yayıldı ki, içinde adeta ses odacıkları oluştu. Bu şu demektir, ses titreşimleri odacıklarda büyüme özelliği gösterir. En yukarıdaki titreşim yankılanarak, büyüyerek aşağıya kadar gelebilir. Bir de ana dalların içinde oyuklar oluşmaya başlamışsa, tıpkı bir kaval gibi ses ağacın içinde ilerleyebilir. Kaval inleyen çalgıdır. Ayrıca eskiden denize sıfır olan bu ağaç şimdi sahil doldurulunca dalgalardan 300 metre uzakta kaldı. Bu ne demektir? Eskiden Karadeniz'in hırçın dalgalarından gelen kuvvetli ses gece gündüz duyulurdu ve bu ses kavağın esinti sesini bastırırdı. Şimdi dalgalar kayaları 300 metre uzakta dövüyor, yaprak hışırtısını bastıramıyor. Bu arada bir sosyal olgu olarak yalı kültürünü anımsatmak isterim. Yalı demek İstanbul'daki gibi lüks sahil evi demek değildir. Yalı sahil boyunca birkaç yüz metre arayla oluşmuş yerleşim alanlarının adıdır. Yalının olmazsa olmazları vardı. Gölgesinde oturulacak bir büyük ağaç, bir bakkal, bir çayhane, bir balıkçı barınağı ve etrafında nispeten birbirine yakın birkaç ev ve bir cami. İşte sahillerdeki bu yerleşim yerlerinin her biri yalıdır. Bir vakitler sizin yalı, bizim yalı, öteki yalı vardı. Mahalle adları söylenmezdi. Yalı boyu kavaklar türküsü işte böyle bir yalı kültürünün türküsüdür. Çay ilinden öteye giderim yalı yalı derken gerçekten bir yalıdan diğerine yürümeye başladığınızda göreceğiniz ilk şey bu koca kavaklardır. Ah, unutuyordum. Sahillerimiz doldurulup kıyılarımız katledilirken, kavakların da katledildiğini, bir anlamda yalı kültürünün bitirildiğini az daha unutuyordum. Yok edilen yalı kültürünün yerini şimdi yatır kültürü almaya başladı. Yani birileri kalkar sahili yok ederse ve o birileri aynı zamanda yatır kültürüne ışık yakanlarsa, bizim birkaç asırlık kavağın yerinde başka ne yeşerecekti? Hem ki yatır kültürünün yeşerdiği beyinlerde sahil yağmasına itiraz edecek kimse kalmaz. İşler de tıkırında gider değil mi ya? 150 yıldan beri İngiliz emperyalizmi hep ağalarla, aşiret beyleriyle, Arap şeyhleriyle ve de özellikle tarikatlarla boşuna işbirliği içinde olmadı. Not: Rize'de bizim yalı kavağı dediğimiz ağaç gerçekte ulu çınar ağacıdır. Anadolu kültüründe çok özel bir yere sahip olan gerçek kavak ağacının bir başka kültürü ve öyküsü vardır. Onu da yeri gelince yazalım. 14.11.2005. Altındağ Devlet Tiyatrosu'nda Yunan bayraklı oyun. Oyunu izleyen arkadaşım A.G. anlatıyor. Sahne açılıyor, yer Simirna. Oyunun sonuna kadar İzmir Simirna olarak telaffuz ediliyor. Sürekli geri döneceğiz ifadeleri tekrarlanıyor. Yunan bayrağı 1,5 perde boyunca sahnede dalgalanıyor. Sahnenin sol tarafında gerçek boyutlarda bir Yunan bayrağı, arka plan İzmir Saat Kulesi yanında eski hükümet konağı. İki Rum kadın denizin yakınında küçük bir mekanda şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor. İkinci perdenin sonlarına doğru İzmir yanıyor seslerinin ardından Türk bayrağı çekiliyor. Girit'ten mübadele ile gelen bir Müslüman. Türk kadını sahneye kara çarşaflar içinde geliyor üzüntülü. Sahneler, Rum kadınları limandan ayrılmak üzereyken Müslüman Türk kadını bir mendil uzatıyor içinde. Vatan toprağı, İzmir'in toprağı var içinde. Bu arada onun içinde ölen birisinin başında papazlar, ellerinde tüsülükleri, uzunca merasim yapılıyor vesaire. Her ayrıntısı hesaplanarak yazılmış, sergilenme biçimi son derece rahatsızlık verici ve insanı derinden düşündürücü. Nereye gidiyoruz? İnsanlarda Yunanlara karşı acıma duygusu uyandıran ve ileride bir şekilde Yunanlarla bir mesele çıktığında onlar bizim toprağımızın insana deyip kucaklarını açtıracak derecede duygu yüklü. Hani kurbağayı suyun içine koyup yavaş yavaş ısıtıp tepkisiz hale getirmek ve yok etme hikayesi gibi bunu gerçekleştirmek mi istiyorlar diye insanın aklına takılıyor. Oyun hakkında. Yer Altındağ Tiyatrosu, Ankara. 09.12.2005. Oyunun adı İşte Hayat. Yazar Funda Özşener. Rejisör Vacide Öksüzcü. Broşürden. İzmirli iki Rum kadını, Eleni ve Lena'nın aşkları, sevdaları, yaşam savaşımları ve hüzünleri ekseninde mübadeleyi konu alıyor. Oyunda Anadolu'da ve Yunanistan'da evlerinden uzaklaşmak zorunda kalan insanların dramı, bu durumu yansıtan acılı müzikler eşliğinde gözler önüne sererken, bir yandan da savaşın tohumlar üzerinde bıraktığı kalıcı izler sorgulanıyor. Arkadaşım anlatacaklarını bitirince bunu okuyucularımla paylaşmaya karar verdim. Nasıl moral bozuyorlar? Devlet tiyatroları da devletin ve devlet kendini devrediyor. Bu her alanda sinsice yapılmakta. Gözümüzden kaçmıyor ve kahroluyoruz. Açıkça hepimize meydan okuyarak her yeri aldıklarını ilan ediyorlar. Geçen yıl Akün sahnesinde oynayan oyunu anımsadım. Atları da Vururlar filminden aynen uyarlanmış oyundu. Çok başarılı oynadılar. Baştan sonlara kadar Amerikan bayrağı vardı, yukarıdan sarkan. Sona doğru bu bayrak indiriliyordu. Yani Amerikan vahşetini indirmek gerekir der gibi. Çok düşündüm, onca saat başımızın üstünden sarkmalı mıydı? Gözümüze sokarcasına orada neden durdu ki? Ya da orada durması konu Amerika'da geçtiği için de yatılmıştı da oyuncular bir yolunu bulup bayrağı sanki rol gereğiymiş gibi indiriyordu. Bir gizli savaş her yerde var anladığın. Bu oyunda Yunan bayrağı neden gerekti ki? İnsanlar konuşma şivesiyle veya aksesuarla ne rolünde olduklarını seyirciye verirler. Neden bayrak kullanılsın? Belli ki popülizm yapmak gibi amaçlı abartılı sahneler var. Oyun gereği olamaz bu bayrak. Çünkü gerçek yaşamda insanlar elinde bayrakla komşuluk yapmazlar. Drama sanatçısı açısından da yanlış. Seyirci sahnedeki oyuncuyla empati kurmalıdır. Oysa kendini işgal etmeye gelmiş, yakıp yıkmış bir ulusun bayrağını sahnede görmek, seyircinin oyuna yabancılaşmasına ve empati kuramamasına neden olur. Böylece oyunun evrenselliği kaybolur. Sanat adına büyük yanlıştır. Bu anlamda postmodern tiyatrodur. Günlük kullanat hesaplarıyla yapılmış demektir. İçimiz atsın diye gözümüze sokana kadar kullanıyorlar bayraklarını. 11-12-2005 Macar arkadaşımla Türkleri konuşuyoruz. Yeni bir mektup arkadaşım var, adı Timea Baksa. Kendisi Macar, Türkçe öğreniyor. Rusça ve İngilizce öğretmeni olarak çalışıyor. 6 ay önce yazdığım Macar şairi Yusuf Atilla başlıklı yazımı bir yerden okumuş, etkilenmiş ve bu nedenle bana ulaştı. Yazımı şöyle bitirmiştim. Belki de Mustafa Kemal'in istediği doğrultuda olan bu çalışmalardan, iki halkın yakınlaşmasından birileri rahatsız olmuştu. Neden bize bu kadar yakın ve akraba bir kültürün edebiyatını tanımıyoruz? Onlardan kopuk ama bizimle hiç bağı olmayan Anglo-Sakson kültüre ne kadar yapışık hale getirilmişiz? Mektubuma bu sözlerinden etkilendiğini belirterek başlıyordu. Sayın Mahiye Hanım, Josef Atilla hakkında yazdıklarınızı okudum ve beni çok etkiledi. Ben Macarım ve sizin gibi neden bize bu kadar yakın ve akraba bir kültürün edebiyatını tanımıyoruz diye düşünüyorum. Zaten Macarlar da Türkiye'yi hiç bilmez. Osmanlı zamanları bilir sadece. Türkiye'de tatil yaparken şaşırıyorlar. Allah'a şükür Türkiye'yi seven insanlar var bizde ve bu grubun sayısı her gün büyüyor. Biz de Türk kültürünü Macarlara tanıtmak istiyoruz. Ben genellikle müzik seviyorum. Türk müziğini Macaristan'a getirmek için çalışıyorum. Sitemiz var, orada buluşuyoruz. Size teşekkür etmek istedim yazdıklarınız için. Macar edebiyatını sevdiğiniz için. Lütfen hatalarıma bakmayın. Sadece bir yıldır Türkçe öğreniyorum. Saygılarımla. Ona yazdığım aşağıdaki uzunca mektup makaleyi okurlarımla paylaşmak isterim. Sevgili Timea, seninle paylaşmak istediğim ne çok konu var. Sana sorularım da olacak. Örneğin Macar opera sanatçısı Török Erzsebet'in okunuşunu Türkçe yazmak istesem nasıl yazmalıyım? Bir Türk adı olduğu belli. Onun bir CD'sini almıştım Keçkemet'teyken. Bu CD'yi sınıflarımda kullanıyorum. Müziğinden önce adının yazılışını gösteriyorum öğrencilerime. Akraba kültürleri bilsinler diye. Okunuşu Ercebe, Erçeve gibi sanıyorum. B harfinin bizde yerel okunuşunda bazen V olarak çıktığını bilirim. Ç harfinin Rize ve Erzurum civarında Azeriler gibi sizde de öyle olduğunu gördüm. Ç ile C'nin arasında bir ses olarak çıktığını biliyorum. Örneğin çigan değil, cingane oluyor. Hatta ilk N'yi ve sondaki E'yi duyamazsınız bile. Sevgili Timea, senin adındaki ses kaynağını merak ettim. Timur ile kök benzerliği olabilir. Timur tarihte bir Fars-İran imparatorudur ama o bir Türk idi. Bizde bu isim yaygındır. Sonundaki R harfini sanki yumuşak G gibi veririz. Adeta R yok olur. R harfini yok etme sizde de yaygındır. Özellikle sondaki R'ler duyulmaz. Bizde Ege bölgesinde R hemen hiç kullanılmaz. Bir dur deriz yaramazlık yapan çocuğa. Oysa yazarken bir dur yazarız. Kar yazarız ama konuşurken K çıkar.